Ayrım 41 Tuzak Wilbur Smith Sayfa 374 Ramon nehir ağzında akıntıyla sürüklenmemek için bir ağaç köküne tutunmuştu. Ağaca yapışık olan jilet keskinliğindeki midyeler ellerini kanatıyordu. Ama acısının farkında bile değildi. Nehrin öte yakasına bakıyordu. Yanan kampın alevlerinin yansımasıyla suyun yüzeyi altınlarla kaplanmış gibiydi. Botlar suya çenesine kadar gömülü olduğu yerin 15 metre açığından geçtiler. Gecenin sessizliğinde motorları çok hafif bir ses çıkarıyordu. Karanlıkta şekilleri belli belirsizdi. Nehir ağzına ve açık denize hızla ulaşan şekillerden birinin burnunda diğerlerinden daha küçük ve üzerinde beyaz bir tişört olan birini gördüğünü hayal etti. İşte o zaman onu kaybettiği o anda bir baba olduğunu anlamıştı. Hayatında ilk kez olarak sevgisine ve bu sevgiye nasıl bağımlı olduğunu hissetti. Oğlunu seviyordu ve kaybediyordu. Acıyla inledi. Sonra içinden yükselen öfke tüm öteki duyguları silip süpürdü. Kendisine bu kaybı verdirenlerin hepsine karşı yakıcı bir öfke vardı içinde. Oğlunu yutan boş karanlığa bakarken vücudunun her zerresinde bir intikam ateşi yandı. Kadına bağırıp küfür etmek tüm çaresizliğini onun üstüne boşaltmak istiyordu. Ama birden kendine geldi. Bir yararı yoktu bunun. Şimdi bir çelik kadar soğuk ve keskin olmalıydı. Apaçık ve buz gibi bir kararlılıkla düşünmeliydi. Aklına ilk gelen şey kırmızı gül üstündeki hakimiyetini kaybettiği oldu. Artık kadının ne kendisine ne de davasına bir yararı olurdu. Şimdi kurban edilecek biriydi sadece. Onu ve çevresindekileri nasıl mahvedeceğini biliyordu. Silahının kabzası kafasının içindeydi. Yapacağı tek şey onu kınından çıkarmaktı. Ramon tutunduğu ağaç kökünü bıraktı, kendini akıntıya terk ederek rahat bir yüzmeyle karşı kıyıya geçti. Raleigh Tabaka yanmış haberleşme merkezinin yanında bekliyordu kendisini. Ramon hemen birinden aldı, pantolon ve gömleği giydi, saçları hala ıslak ve çamurluydu. Raleigh Tabaka'nın adamları cesetleri toplayıp palmiyelerin altına dizmekteydiler. Hepsi de öldükleri anda nasılsalar öyle katılaşmışlardı. Jose sanki gözlerini koruyormuş gibi bir elini yüzüne kaldırmıştı. Göğsü şarapnelle parçalanmıştı. Adra'nın kolları sanki çarmıha gerilmiş gibi iki yana açılmıştı. Kafasının yarısı yoktu. Ramon kadına artık kendisine bir yararı olmayacak atılmış eski bir giyecek eşyasıymış gibi baktı. ''Kaç kişi?'' diye sordu Raleigh Tabaka'ya. ''26. Hepsi. Sağ kalan olmadı.'' Yapan her kimse işini iyi biliyormuş. Kimdi bunlar, bir fikrin var mı? Evet, çok iyi biliyorum hem de, dedi Ramon. Raleigh'e konuşma fırsatı vermeden devam etti. Sindex projesini bundan sonra ben üstüme alıyorum. General yoldaş, ama bu başından beri benim operasyonumdu. İki kardeşi de kontrol altına almıştım. Evet, çok iyi bir iş başarmıştın hem de. Hak ettiğin şerefi alacaksın. Ama projenin yönetimini ben ele alıyorum artık. Bir uçak bulur bulmaz güneye gideceğim. Sen de benimle geleceksin. Bu iş burada bitmez Bella, dedi Şasa. Başka hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Bu korkunç işin bütün pis ayrıntılarına girerek kurtarma harekatını daha karmaşık bir hale getirmek istememiştim. Ancak Nicholas şimdi Veltevre'den de güvenlik içinde olduğuna göre şimdi bunu yapmak zorundayız. Ailen de içinde olmak üzere pek çok kimse Nicholas ve senin için hayatlarını tehlikeye attılar. İçlerinden kahraman biri, bir yabancı seni kurtarmak için öldü. Şimdi bize gerçeği anlatmak zorundasın. Silah odasında toplanmışlardı yine. Isabella ailesi önünde yargılanıyordu. Babaannesi şöminenin yanındaki koltuğunda dimdik oturuyordu. Bastonunun sapını tutan elinin bembeyaz derisi altında mavi damarları kabarmıştı. Bir zamanlar dağınık bir çalılığı andıran saçları şimdi bembeyazdı. Yüzünde çok ciddi bir ifade vardı.
''Her şeyi öğrenmek istiyoruz Isabella. Bize her şeyi tek tek anlatana kadar bu odadan çıkmayacaksın.''
''Nana, çok utanıyorum. Başka bir seçeneğim yoktu.''
''Ben senden mazeret istemedim küçük hanım. Senden gerçeği anlatmanı istiyorum sadece.''
Bizi anlamalısın Bella. Ulusal çıkarımıza, ailene ve kendine çok büyük bir zarar verdiğini biliyoruz. Şimdi bu zararı durdurmak ve kontrol altına almak bizim görevimizdir. Şansa şöminenin önünde ayakta duruyordu. Sesi biraz yumuşamıştı. Sana yardım etmek istiyoruz ama bunun için önce gerçeği bilmemiz gerekir. Isabella kapana kıstırılmış gibi baktı babasının yüzüne. Sadece seninle ve Nana ile konuşabilir miyim? Ağabeylerine baktı. Gary parmaklarını renkli askılarına geçirmiş, pencerenin yanında oturuyordu. Yanmamış bir proyu yuvarlıyordu ağzında. Sean pencerenin pervazına oturmuş, bacaklarını aşağı sallandırmıştı. Adeleli çıplak kollarını göğsünde kavuşturmuştu.
Hayır dedi Söntein, çocuklar senin ve Nicky için hayatlarını tehlikeye attılar. Kendini ve aileni daha berbat durumlara sokmuşsan seni kurtarmak için yine onlardan yardım isteyeceğiz. O kadar kolay kurtulamazsın. Onların da bize anlatacağın her şeyi dinleme hakları var ve hiçbir şeyi atlama, anladın mı?
Isabella elleriyle yüzünü örttü. Bana kırmızı gül kod adını vermişlerdi. Yüksek sesle konuş kız. Kelimeleri ağzında geveleyip durma. Söntein bastonu sertçe yere vurdu. Isabella yaşlı kadının yüzüne bakarak benden istedikleri her şeyi yaptım dedi. Nicky daha bir aylık bebekken onun bir filmini gösterdiler bana. Bebeğimi neredeyse boğacaklardı. Bacaklarından tutup baş aşağı suyun içine soktular. Bir dahaki filmde vücudundan parçalar koparıp bana göndereceklerini söylediler. Parmakları, kolları, bacakları ve sonra da... Boğulur gibiydi Isabella. Sonra da başını keseceklerdi. Söntein konuşana kadar çıt çıkmadı odada. Devam et. Bana babamın yanında çalışmamı söylediler. Armscor işine girmeliydim. Şahsa birden irkilince Isabella ellerini ovuşturdu. Özür dilerim baba. Bana politikaya girmemi, parlamento seçimlerine katılmamı, bunun için ailemden yararlanmamı emrettiler. Söntein acı bir sesle, öyle birden politikaya atılmak istemenden kuşkulanmam gerekirdi dedi. Özür dilerim Nana. Özür dileyip durma diye Söntein atıldı. Özür dilemen hiçbir şeyi değiştirmez. Devam et. Bir süre hiçbir şey istemediler. 2 yıl kadar. Sonra emirler gelmeye başladı. İlki Siemens radar zinciri hakkındaydı. Şahsa homurdandı. Tam konuşacaktı ki kendini toparlayıp ceketinin cebinden mendilini çıkardı. Sonra hep daha fazlasını istediler. Skylight projesini de mi diye sordu şahsa. Isabella başını ince Söntein'e döndü. Haklıymışsın anne. Kızına döndü sonra. Bunların hepsini yazılı olarak istiyorum. Onlara verdiğin her şeyi, tarihler, belgeler, toplantılar, her şey, neleri elde ettiklerini tam olarak bilmemiz gerek.
Baba, Isabella sözünü sürdüremedi. Konuş diye emretti Söntein. Sindex 25 dedi Isabella.
Hayır, olamaz dedi şahsa.
Onun üzerine Nicky ile bu son kez bir araya gelmemize izin verdiler. Sindex ve ben.
Ben mi? Geri oturduğu yerde doğruldu. Ben de kim?
Ben Gama dedi Söntein. Tara'nın kara piçi. Moses Gama'nın oğlu. Blaine'imi öldüren, bu aileyi rezil eden insan.
Sözlerini doğrulaması için Isabella'ya baktı.
Evet Nana, üvey kardeşim ben. Isabella ağabeylerine baktı. Sizlerin de üvey kardeşiniz. Ama şimdi ben Gama değil, Benjamin Afrika.
Bu adı nereden biliyorum diye sordu Gary.
Yanında çalışıyor. Ona bu işi bulmamı emrettiler. Londra'dayken onu Capricorn'a aldım. Capricorn fabrikasında zehir bölümünde kimyager olarak çalışıyor.
Sindex fabrikasında mı diye şahsa inanamayarak kızın sözünü kesti. Onu oraya sen mi soktun?
Evet baba.
Isabella bir daha özür dileyecekken baba annesinin yüzüne baktı. Gary oturduğu yerden fırlayıp masaya koştu. Telefonu açıp Veltevreden santraline bana Capricorn fabrikasını bulun dedi. Numarayı biliyorsunuz değil mi? Fabrika müdürüyle konuşmak istiyorum. Çok acele, onu bulur bulmaz hemen buraya bağlayın. Telefonu kapattı. Onu hemen sorguya çekmeliyiz. Fabrikaya yerleştirmelerinin bir nedeni olmalı. Bizim için hiç de iyi olmayan bir neden hem de.
O da onlardan biri dedi Söntein. Kadının yüzündeki nefreti o güne kadar hiçbiri görmemişti. Dehşetle bakıyorlardı. O ihtilalcilerden biridir.
Babası olarak o kara şeytan ve bunca yıldır kafasını zehirleyen o Tara ile onlardan biridir o da. Tanrı bize yardım etsin de yapmaya çalıştıkları her neyse zamanında önleyebilelim.
Hayallerinde yarattıkları sahnelerle hepsi birden sakinleşmişlerdi.
Capricorn müdürü hattın öteki ucunda efendim.
Güzel, bağlayın hemen. Alo Paul, Tanrı'ya şükür ki seni buldum. Bir saniye, konuşmayı diğerlerinin de izlemesi için bir düğmeye bastı. Dinle Paul, zehirli maddeler bölümünde çalışan biri var. Yeni bölümde, Benjamin Afrika.
Evet Bay Courtney, onu tanımıyorum ama bu ad yabancı gelmedi.
Bir dakika bilgisayara bakayım.
Evet tamam, Benjamin Afrika, Nisan'da işe alınmış.
Tamam Paul, onun fabrika güvenlik birimi tarafından hemen yakalanıp tutuklanmasını istiyorum. Hiç kimseyle kesin olarak görüştürülmeyecek, anladın mı? Ne telefon, ne avukat, ne de basın.
Bunu yapabilir miyiz Bay Courtney?
Ben istediğim her şeyi yaparım Paul, bunu aklından sakın çıkarma. Tutuklama emrini hemen ver, bekliyorum.
Bir saniye.
Adamın iç hattan güvenlik bölümüne emir verdiğini duydular.
Tamam Bay Courtney, Afrika'yı tutuklamaya gittiler.
Şimdi beni iyi dinle Paul. Sindex üretim programının neresindeyiz? Silahlı kuvvetlere sevkiyat başladı mı?
Henüz başlamadı Bay Courtney. İlk parti gelecek salı günü gidecek. Kendi kamyonlarını gönderiyorlar.
Tamam Paul, şu anda elinde ne kadar stok var?
Bilgisayara bir bakayım. Paul'un sesi telaşını ele veriyordu. Şu anda A ve B formüllerinin 5'er kiloluk tüplerden 635'er tane var. 50 kiloluk havadan kullanılacak tüplerden de her formülden 26'şar tane. Bunlar gelecek hafta hava kuvvetlerine teslim edilecek.
Gary adamın sözünü kesti. Paul, küçük büyük her silindirin tek tek sayılmasını istiyorum. Depoya üst düzey elemanlarından birkaçını gönder. Tenekelerin üstündeki numaralarla fabrika kayıtlarındaki numaraları karşılaştırsınlar. Ve bu iş bir saat sonra bitmiş olsun.
Bir aksilik mi var Bay Courtney?
Bunu sana istediğim bilgileri aldıktan sonra söyleyeceğim. İş biter bitmez ara beni.
Gary telefonu kapatırken Sean, bizi Capricorn'a en kısa zamanda ne zaman götürebilirsin diye sordu.
Lear hasarlı.
Ne zaman Gary diye bir daha sordu Sean. Gary düşündü.
Queen Air çok yavaştır ama Johannesburg'a tarifeli seferi beklemekten çabuktur yine de. Hiç olmazsa doğruca fabrikanın pistine ineriz. Bir saat içinde yola çıkarsak bu öğleden sonra orada oluruz.
Polise haber vermeyecek miyiz diye sordu şahsa. Saint-Ain Boston'un sertçe yeri burada.
Polis yok, henüz değil ve imkan bulursak da hiçbir zaman. Tara'nın kara piçini yakalayıp gerekirse döve döve ağzından gerçeği alırız. Ama bu iş aile içinde kalmalı.
Telefon çalınca sustu. Gary telefonu açıp bir iki saniye dinledi sonra anlıyorum dedi.
Teşekkür ederim Paul, hemen geliyorum. Bu öğleden sonra saat 1'de orada olurum.
Telefonu kapatıp merakla kendisini izleyen yüzlere baktı.
Küçük kara kuş kaçmış. Benjamin Afrika 4 gündür gelmiyormuş. Kimse ne bir haber almış ne de nerede olduğunu biliyormuş.
Ya Sindex stokları diye sordu şahsa.
Kontrola başlamışlar. Biz fabrikaya gittiğimizde sonuçları alacağız dedi Gary.
Baba, sen ve Nana Veltevre'den de kalıp bu uçtaki işlere bakarsınız. Biz havadayken söyleyecek bir şey olursa Jan Smuts havaalanında danışmayı arayın. Onlar mesajınızı bize iletirler.
Ağabeyine baktı.
Sean benimle gelecek. Gücüne ihtiyacım olabilir.
Sean babasının yanına gidip elini uzattı.
Silah kasasından anahtarları lütfen baba.
Şahsadan aldığı anahtarla kalın çelik kapıyı açıp içeri girdi. İçerideki raflara şöyle bir baktıktan sonra bir Smith Wesson Magnum 357 seçti. Üstündeki raftan da bir kutu mermi alıp tabancayı beline soktu.
Bir tane de ben alsam iyi olacak dedi Gary.
Isabella Gary, ben de sizinle geliyorum diye seslendi arkasından.
Gerek yok.
Gary bir tane Heckler Koch 9 milimetrelik Barabellum seçerken arkasına bile dönmemişti.
Daha fazla yapabileceğim bir şey yok.
Evet var. Beni tanımıyorsunuz ikiniz de. Ben onu görünce tanıyabilirim. Ayrıca size daha söylemediğim bir şey daha var.
Neymiş o?
Onu da uçakta söylerim artık.
Gary çift motorlu Beechcraft Queen Air uçağını kuzey rotasına yerleştirdikten sonra arkada yolcu bölmesinde oturan Isabella'ya dönüp işaret etti. Isabella emniyet kemerini çözüp kokpite geldi. Gary'nin koltuğuna tutundu.
Pekala Bella, söyle bakalım neymiş o anlatacağın? Isabella ikinci pilot koltuğunda oturan Sean'a baktı. Chicamba nehrinde Nicky'nin kaçtığı ve ikimizin ardından koşup geri getirdiğimiz o geceyi hatırlıyor musun? Sean başını sallayınca devam etti. Öndeki kamyonda engelin kaldırılması işini yöneten kara derili gerilla subayını hatırladın mı? Onu yakından gördüğüm zaman kendisini daha önce gördüğümü hatırlamıştım. Bundan emindim. Ancak şimdiye kadar bir anlam verememiştim buna.
Ne zaman ve nerede görmüştün?
Ben ile beraberdi. Michael'ın Firgrove'daki çiftliğine gidiyorlardı.
Michael mı? Bizim Michael mı diye sordu Gary.
Evet, Michael Courtney.
Yani sence Michael da bu işe karıştı mı?
Sizce öyle değil mi? Aksi halde ben ve AUK terörist komutanıyla ne işi olabilirdi?
Bir süre konuşmadan düşündüler. Gary, sanırım sen Ben'in bir iki Sindex tüpü çaldığını düşünüyorsun dedi Isabella.
Eğer teröristlerle birlikse bunu nasıl kullanacaklar dersin? Uçaktan boşaltarak mı?
Evet, en kolay yolu budur.
Michael'ın Firgrove'da bir uçağı var.
Tüh diye mırıldandı Gary. Umarım doğru değildir bu. Mickey olmasın, hayır, Mickey bu işe karışmış olmasın.
Michael yıllardır o komünist gazetesini çıkarıyor diye Sean söze karıştı. Bu arada pek çok zenciyle de dost oldu.
Bella, bize birer Coca-Cola getir dedi Gary.
Bella uçağın arka tarafındaki barın buzdolabından iki şişe getirdi. Coca-Cola'larını içtiler. Sean kutuyu bir kenara bırakıp geğirdi.
Rand Paskalya fuarı açıldı bugün.
Gary kardeşine baktı. Ne ilgisi var bunun bizimle?
Hiç. Sean kurnaz kurnaz güldü. Rand Paskalya fuarı. Ülkenin en büyük, en parıltılı fuarı. Yarım milyon insan aynı yerde. Tüm sanayi ürünleri sergileniyor. Çiftçiler, iş adamları, akla gelen herkes orada olacak. Büyük açılış bu akşam saat 8'de. Hava fişeği gösterisi, askeri bando, araba yarışı ve daha neler neler. Başbakan bir konuşma yapacak. Yakalarında karanfilleri, koyu renk takım elbiseleriyle bütün ensesi kalınlar orada.
Hiçbir ilgisi yok elbette.
Saçmalama Sean.
Haklısın Gary. Sean hala sırıtıyordu.
Yani demek istediğim aslında AUK Uygar İnsanlar Topluluğudur. Bir iki bomba atarlar, insanların boynuna yanan araba lastiği geçirirler diye onlara kötü ruhlu insanlar diyemeyiz. O kadar da sert yargılamayalım onları. Bir süpermarkette patlayan bir Rus mayını başka şeydir. Aslında onlar Rand Paskalya fuarı üstüne Sindex 25 boşaltmayı akıllarına bile getirmezler değil mi?
Hayır, Gary başını salladı. Yani ben ile Mickey bizim kardeşlerimiz. Onlar böyle bir şey...
Sustu sonra öfkeyle. Lanet olsun dedi. Keşke altımızda Lear olsaydı. Şimdiye kadar oraya varmış olurduk.
Telsizde bir çatırtı duyulunca Gary kulaklığını ayarladı.
Charlie Sierra X-Ray, burası Jan Smuts danışma. Size Capricorn'dan bir mesaj var, almaya hazır mısınız?
Devam et danışma.
Mesajı veriyorum. Bütün numaralar ve stoklar tutuyor, mesaj bu kadar.
Tanrı'ya şükürler diyerek derin bir soluk aldı Gary.
Onlara kutuların bir de içlerini kontrol etmelerini söyle dedi Sean.
Gary'nin yüzü birden değişiverdi.
Danışma, lütfen Capricorn'a şu mesajı iletin. Bütün kutulardan örnek alın, bu kadar.
Gary kulaklığını çıkardı. Doğru olmamasını o kadar çok istiyorum ki. Ama haklısın Sean, aptal değil bunlar. Aynı seri numarasını basıp depoya iki boş kutu koymak işten bile değildir.
Daha ne kadar yolumuz kaldı?
Gary göstergelere baktı.
Bir saat. Neyse ki rüzgar arkadan bugün.
41. ayrımın sonu. Sayfa 382.